Bize Ahbap'tan bahseder misiniz? Çok fazla zaman olmadı kurulalı ama epey popüler bir hale geldi. Ahbap nedir ve ne yapar?
Ahbap 2017 yılında sanatçı Haluk Levent'in girişimiyle kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin birçok şehrinde temsilcilikler, gönüllü temsilcilikler kuran. Ardından 2017'nin Temmuz ayında bir STK, Sivil Toplum Kuruluşu, derneğe dönüşen bir yapı. Çok hızlı halkın sempatisini kazandı. Şu anda 70 şehirde ve 60 kadar üniversitede temsilciliği var Ahbap'ın. Birçok dalda yardımlarla ilgili faaliyetler yürütüyoruz. Örneğin ameliyatlar, yüksek bedelli karşılanamayan, gelir durumu kötü insanlar için çeşitli sağlık desteklerimiz oluyor. Bunun yanında pandemi boyunca örneğin yüz binlerce koli yiyecek gönderdik. Bu felaketlerde birçok çalışmamız oluyor. Gerek zararların, gerek sonrasındaki rehabilitasyon çalışmaları, gerek dar gelirlilerin eğitimlerine destek amaçlı birçok çalışması olan bir dernek oldu şu anda. Bu genel bir Ahbap ve Afet platformundan sıkça bahsedilir olması üst üste gelen felaketlerle beraber de başladı tabii ki. Biz afetlere ilk müdahil olmaya başladığımız günden beri afetlerde sivil toplumun neler yapabileceğini, nasıl kendimizi sivil toplum olarak afetlerde geliştirebileceğimizi inceledik ve bu konuda kendimizi geliştirmeye çalıştık. Her zaman sahada diğer bazı derneklerle de çalışıyorduk afetlerden sonra. Bu derneklerden birkaçıyla öncelikle bir araya gelip afetler esnasında sivil toplumun koordine bir şekilde çalışabilmesi için bir yapı oluşturmaya çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bu yapıda 26 dernek yer alıyor. Bu 26 dernekte bütün afetlerde koordine çalışmaya gayret ediyoruz ve bu konuda kendimizi geliştiriyoruz. Ne yapıyoruz bu koordinasyonda? Ne tür bir faydaya doğru ilerliyoruz? Her afet bir kaos ortamı oluşturuyor. Halkımız sağ olsun yüce gönüllü elinden ne geliyorsa göndermeye çalışıyor. Fakat bu gönderilerin tamamı inanılmaz kontrolsüz, inanılmaz bir kargaşa içerisinde geliyor. Afet anında dakikalarla oynarsınız. Birkaç dakika bir insanın, bir hayvanın ya da bir ormanın yok olmasına neden olabilir. Bu nedenle bütün bu gelen yardımların doğru tasniflenip, doğru istenip, doğru bir şekilde tam ihtiyaç noktalarına ulaştırılması gerekir. Bu koordinasyon maalesef çok zorlanılarak yapılan bir şey. Biz kendimizi örneğin bu konuda bütün gelen erzağı doğru tasnifleyip en kısa sürede ihtiyaç noktalarının ihtiyaçlarını da belirleyerek oralara ulaştırmak. Sonrasında da bölgede gerek insanların psikolojisi üzerine, gerek çocukların eğitimi, barınmaları ve istihdam edilmeleri üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz afet bölgelerinde de.
Şu anda güncel olan orman yangınları ve sellere ilişkin çalışmalarınız konusunda da söz edebilir misin? Ne kadar yardım topladınız, ne kadar neler yaptınız kısaca?
Bu sene yaşadığımız yangınlar gerçekten gördüğümüz en büyük felaketlerden bir tanesiydi. Ben yangın boyunca sahada çalıştım. Şu anda o köylerin ismini hatırlarken bile gerçekten ağlamaklı oluyorum. Çok zor bir şey yaşadık. Yangın afetinin burada çok farklı durumu şuydu. Özellikle deprem olur, biz sonrasında yaraları sarmaya, hemen acil ihtiyaçları karşılamaya gideriz. Sel olur aynı şekilde, ama yangın sürekli devam eden bir afet. 10-12 gün kadar durmaksızın 20 kadar yerde çok ciddi durdurulması gereken, yoksa çok daha büyük felaketlere yol açabilecek sonuçlar doğuracak yerlere giderken, elinden geleni yapıp onları durdurmaya çalışırken, bu arada da insani yardım ve hayvan kurtarmaya günlerce devam ediyor. Yani ve çok spesifik ihtiyaçlar vardı. Çeşit çeşit hortumlar, yanmaz ayakkabılar, yanmaz giysiler, kapa lambaları, Yangının uç bölgelerinde orada insanları aşağıya çekip tekrar yukarı götüremezsiniz. Yoksa bir daha kaybediyorsunuz. Onları sürekli orada tutabilmek için sürekli buz, yiyecek, power bank, jeneratörler, çeşit çeşit pompalar, bunları 20 tane noktaya, binlerce insanın çalıştığı yerlere, dağlara 12 gün boyunca sürekli taşıdık. Ben Marmaris'te özellikle oradan bütün işi yürütmeye çalıştık. Tek bir depodan yürütmek çok çok daha akıllıca olduğu için Köyceğiz, Milas ve Muğla yangınlarına da oradan o depodan destek olduk. Bu arada ilk defa bir sivil şöyle başlayayım. Tüm Akdeniz bölgesi çok ciddi yangınlarla mücadele ediyordu. Aynı anda Yunanistan, İtalya, İspanya'da hatta Ukrayna'da çok ciddi yangınlar, mega yangın dediğimiz tarz bu yangınlar baş gösterdiği için hava desteği bulmakta çok zorlandık. İlk defa Türkiye'de bir sivil girişimle bir helikopter kiralanarak Fransa'dan getirdik. Şu anda bu helikopter hala bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ve helikopter ve helikopterin takımı da Türkiye'de bir sivil toplum kahramanları oldular. Hem çok sevildiler hem de bir simge haline geldiler. Bir araya gelirsek bunu da yapabiliyoruz'u gördük. Bize bu konuda da çok fazla destek geldi. Önümüzdeki yıl bu tarz yangınlara hazırlanırken belli bir hava gücünü angaje tutabileceğimiz, yedekte tutabileceğimiz bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bunun dışında da hemen ardından da şimdi belediyelerle bu ormanların rehabilitasyonu, zarar gören köylünün zararının karşılanması, iş kaybına uğrayan örneğin arıcılar çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyalar. Onların tekrar üretime dönebilmeleri için geniş kapsamlı bir protokolü Marmaris Belediyesi ile imzaladık. Diğer belediyelerle de irtibatımız sürüyor. Marmaris Belediyesi ile yaptığımız bu protokol kapsamında dünyanın en iyi uzmanlarını Marmaris'te toplayıp Kasım ayında kapsamlı bir çalıştay planlıyoruz. Bu da nasıl korunacağız bu yangınlardan? Yangın esnasında ne yapacağız? Şimdi yangından sonra buraları nasıl geri kazanacağız üzerine bilimsel veriyi ortaya koyup bunun üzerine çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz.
Bu anlattıklarınızdan sadece ne bileyim insanlara banka hesabı verip orada parayı toplayıp sonra da ihtiyacı olanların banka hesabına yatıran yani böyle bir aracı gibi değilsiniz. Sahada çalıştığınızı söylüyorsunuz. Yani o zaman bir ekip de var öyle mi?
Tabii Ahbap Türkiye satında hatta yurt dışından da birçok ülkeden de bağlantıda olduğumuz on binlerce gönüllüsü olan bir yapı. Arkadaşlarımız gönüllülükten gelen ve şu anda istihdam edilmiş olan afetlerde biraz uzman kadro gerekiyor. Her an gönüllüyle müdahil olamıyorsunuz. Çok dev bir yapı yürütülüyor. Ofis çalışanlarımız var. Bununla beraber her bölgede gönüllülerimizle de hareket ediyoruz. Örneğin bu yangınlarda bütün bölgedeki Muğla yangınında işte Aydın'daki gönüllülerimizde, Antalya'daki gönüllülerimizde, Denizli'deki gönüllülerimizde gelip ne kadar ihtiyaç varsa hemen katılıyorlar ve birlikte hareket ediyoruz. Elbette Afet Platformu'nun derneklerinin de gönüllüleri ve çalışanları var. Onlarla da birlikte gerçekten oldukça yeterli bir takımız ama üst üste gelince gerçekten çok zorlanıyoruz. Biz bu arkadaşlarımız Manavgat'ta başladı bu sene yazın bu afet serisi. Ardından Marmaris, Köyceğiz ve civarı Milas, Bodrum biliyorsunuz çok ciddi yangınlarla mücadele etti. Hemen ardından da Kastamonu, Sinop, sel. Arkadaşlarımız bir aydır evlerine gidemeden yazın en sıcak günlerinde gece gündüz demeden afetten afete koşturuyorlar. Evet, ciddi bir takım çalışıyor aşağıda. Ve bütün bunları da kullandığımız parayı da eğer yüklü bir miktar hele geliyorsa şimdi afetten sonra ciddi bir para toplandı gerçekten. Hangi sahada neler yaptığımızı açık bir şekilde gösteriyoruz. Kasamızda ne kaldığını da açıklıyoruz.
Yangın bölgelerine gittiğinizi söylediniz. Biraz kısaca biraz bahseder misiniz? Nelerle karşılaştınız?
Bir afetten çok savaş ortamı gibiydi açıkçası. Çünkü dediğim gibi çok spesifik bir malzemenin ve çok çeşitli, çok sayıda malzemenin 20 kadar noktaya sürekli ulaştırılması gerekiyordu. Dağlarda oradan indiği zaman sıkıntının çok büyüyeceği, yamaçları açacağını bildiğiniz için sürekli insanları orada tutmak, itfaiyeyi ve sivil toplumdan gelen eğitimli yangınla mücadele eden kişileri oralarda tutmak için aşağılarda kurulan koordinasyon merkezlerine sürekli malzeme taşınan, 24 saatlik 3 şift halinde binlerce gönüllüyle çalışılan bir ortamda yaşadık. Ardından da gerçekten yüzlerce köy evi yok oldu. Marmaris özellikle bildiğiniz gibi çam balının en büyük üreticisidir. Dünya üzerindeki en büyük üreticisidir. %90'ı civarı Marmaris'te üretilir. Yöreye özel bir böcek sayesinde üretilebilir. Bu böceğin ana yaşam alanı olan yerler tamamen yok oldu. Elbette böcek de yok olmadı, balcılık da yok olmaz ama burada yüzlerce balcı ve ana balı üreten, en yüksek oranda üreten, en kalitelisini üreten kesim otlaksız kaldı. Marmaris'teki toplam kayıp 13.600 hektar. 455 bina zarar gördü. Bunlardan 200 tanesi ev olarak yok oldu. İçlerinde bir okul da var. Marmaris Yarımadası'nın ortasında bulunan ormanlık bölge, bütün köylere açılan ormanlık bölge tamamen yok olmuş durumda. Orman Müdürlüğü'nün, itfaiyenin, sivil toplumun, Marmaris'lerin, belediyenin hep birlikte savaşıp başarabildiği işte kurtarılabilen köyler var. Yangının Gökova tarafına atlamaması bir başarıdır. Yer yer atladı çünkü. Gökova tarafına atlaması demek oradaki onlarca kilometre uzanan hiç yerleşimsiz dev ormanları da yok etmesi demek olacaktı. Bundan sonra neler yapılabileceğine bakacağız. Çünkü hepimiz artık bunun küresel ısınma ve küresel ısınmaya binaen insan kusurlarının daha fazla ortaya çıkması nedeniyle olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü ısı ortalama yarım derece, bir derece bile arttığında 50 dereceyi varan sıcaklıklara varıyor bölge. 50 dereceye varan sıcaklıklarda da küçücük bir cam parçası, pet şişenin altındaki küçücük bir su parçası, elektrik telleri, elektrik bağlantıları, dışarıdaki elektrik bağlantıları tamamı harekete geçip bir yangın başlatma aparatı haline geliyorlar. Bütün bunlarla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Sivil toplum olarak bize ne düşüyorsa bu çalışmaların tamamını da yapacağız.
Emrah Bey, son olarak biraz da sel bölgesinden bahseder misiniz? Oralarda durum nedir ve sizin çalışmalarınız ne aşamada?
Sel bölgesinde de sorun şu anda orada mağdur durumda olan, evsiz kalmış, işsiz kalmış insanlarımıza yardım. Öncelikle onlara yardım etmek. Tabii ilk başta kurtarma çalışmaları sürüyor. Biz kurtarma çalışmaları AKUT ve AFAD ekipleri tarafından yapılıyor. Biz onlara lojistik destek vermeye çalışıyoruz genellikle. Bunun sonrasında şu anda bugün itibariyle arkadaşlarımız dün yapıldı. Saha kontrolleri de yapıldı AFAD ve belediyelerle beraber. Hasar tespiti ve neler yapabileceğimiz üzerine planlama yapılıyor şu anda Kastamonu ve Sinop'ta da. Orada da maalesef çok fazla can kaybı var. Çok ciddi ev kaybı var, barınak kaybı var. Onlarla ilgili nasıl bir proje yapacağımızı önümüzdeki günlerde, şu anda değerlendiriliyor durum, önümüzdeki günlerde açıklayacağız.
Emrah Bey, çok teşekkür ederim.
Rica ederim.